Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Bugün Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde romanını ele alacağız. Bu kez bir değişikliğe giderek iki parça halinde yayınlamayı düşünüyorum. Zira ne kadar çalışsam da bitmedi. Dolayısıyla bunu iki parça halinde yayınlayınca işi nihayete erdirmek için bana da bir itki verecektir diye düşünüyorum. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzindesi tamamlanamayan aşkın, takıntının, kıskançlığın romanı. Marcel Proust hakkında her sene ortalama 250-300 eser üretiliyor. Proust çoktan bir romancının ötesine geçip kültür ikonu haline geldi. Eseri uzun, eseri üzerine yazılanlar uzun. Ben bu kültür endüstrisinin bir parçası olma yartısına kapılmadan menzilimi ilk ciltte, Swanların tarafıyla sınırlı tutup sadece kaçınılmaz gördüğüm yerlerde diğer ciltlere atıfta bulunacak şekilde bir değerlendirme sunmaya çalışacağım. Kayıp Zamanın İzinde romanının tarihi kadar başlığının tarihi de ilgi çekicidir. Romanın ilk İngilizce çevirmeni Scott Moncrief, Proust'un özgün başlığını birebir çevirmek yerine Shakespeare'in 30. sonesindeki bir dizeden mülhem, geçmiş şeylerin hatırlanması ya da hatırası başlığında karar kılmıştır. Oysa Proust birçok romancı gibi başlığını aslında bilhassa sadık kalması gereken bir isim. Birçok yazar gibi o da romanına vereceği adı birçok denemenin ardından seçmişti. Geçmişin sarkıtlarından perdahtaki yansımalara, günlerin sürüncemesinden sürüncemedeki bir geçmişe kadar birçok seçeneği değerlendirdiğini biliyoruz. Proust bu başlıkları birkaç ay tarttıktan sonra nihai başlığında karar kılmış. Nitekim İngilizce çevirisinde de bu yanlış bir süre sonra düzeltilmiş. Kilmartin'in 1981'deki düzeltilmiş çevirisinde 1992'de Anne Wright çok daha düz anlamlı bir başlık vermiş. In Search of Lost Time, kayıp zamanın peşinde ya da izinde. Proust'un romanının en zor kısımlarından birisi ne anlattığının takip edilmesidir. Gerçekten de yıllar yılı sadece sıradan okurlar değil, birçok uzman da aynı dertten yakınmıştır. Öyle ki Proust'un romanını teslim ettiği ilk yayıncının red cevabına iliştirdiği raporda 712 sayfanın sonuna geldim ama bu roman neyin nesi anlamadım. Bu yazar ne yapmaya çalışıyor? Nereye varmaya çalışıyor? Bütün bu satırlar ne anlama geliyor? Anlayan biri gelsin diye yazar. Bu açıdan kısa bir özetle başlamak en doğrusu olacak. Roman birazdan ele alacağımız üzere anlatıcının çocukluk günlerindeki uyuma fasıllarının anlatılmasıyla başlar. Çok sonra adının Marcel olduğunu öğreneceğimiz anlatıcı çocukluğunun geçtiği Combray kasabası ile ilgili uzun yıllardır akşamları yatışımın tiyatrosu, dramı dışında Combray'e ait her şey benim için yok olmuşken diye düşündüğü bir sırada bir kış günü eve döndüğünde annesinin çay teklifini kabul edip çayını yumuşasın diye tombul matlen keklerini içine bandırarak içmeye başlayınca kek kırıntılarının damağında bıraktığı tat bedeninde harikulade bir hazzı uyandırırken zihninde ise çocukluk anılarının nevzuhur etmesine yol açar. Böylece onun geniş ailesini ama özellikle de yatalak durumdaki Leonie halasını ve yanlarında çalışan Françoise'ı ve tabii ki aile dostları Charles Swann'ı öğreniriz. Bir taşra yaşantısının kapsamı belli rutinleri haricinde yavaş yavaş o dönemin Fransız üst sınıfların hayatına da sızmaya başlarız. Combray'den sonra ikinci bölüm Swann'ın bir aşkına ayrılır. Fransa'da ve Türkiye'de de müstakil bir roman olarak yayınlanmış olan bu kısımda biraz daha geriye gidilerek bir Yahudi olan Swann'ın sosyetede fahişe olarak bilinen Odette Decresi ile ilişkisi ve takıntılı kıskançlığı anlatılır. Swann kendisi kadar anlatıcının hayatındaki iz düşümüyle de romanın ilerleyen bölümlerinde yerini alacaktır. Nitekim Swann ile Odette bilahare evlenecek ve bir kız çocukları olacaktır. Ve Marcel'de gitmekten nefret ediyordum dediği Şanzelize'de bu kıza, Gilbert'e aşık olacaktır. Memleket isimleri isim başlıklı son bölümde ise yer isimlerinin çağrıştırdıkları üzerinden bir kez daha anlatıcının çocukluğuna dönülür ve bu kez onun Şanzelize bahçelerinde artık evlendiklerini öğrendiğimiz Swann'la Odette'in kızı Gilbert'le oyun arkadaşlıkları anlatılır. Anlatıcımız müstakbel Marcel aşık olur ve aşkı Swann'ınkine benzer bir çizgi izledikten sonra yarım kalır. Biz de bu sırada onun ergenlik travmalarını, sağlık problemlerini ve edebiyatçı olma yolundaki ilk adımlarını okuruz, sezinleriz. İlk cilt yani Swann'ların tarafı Bulon ormanındaki değişiklikler üzerinden zamanın önlenemez ilerleyişi ve yarattığı değişiklikler üzerine tefekkürlerle sona erer. İsimsiz anlatıcı Marcel öncelikle 40 küsur sayfa boyunca annesinden geceleri ayrı düşmenin yol açtığı travmayı ve bu eksende küçükken geniş aile hayatına dair seçtiklerini anlatır. Daha en baştan takıntılı biri olduğunu öğreniriz ve dolayısıyla uvertür adı verilen bu bölüm sadece romanın uvertürü, peşrevi ya da girizgahı değil, aynı zamanda onun takıntılarının da girizgahıdır. İlk cilde adını veren Swann gibi Marcel de genel olarak takıntılıdır. İlk takıntısı ya da saplantısı ilerideki takıntılarının peşrevidir. Romandaki esas hadise Odette de Crécy ile zengin bir sanat meraklısı olan Charles Swann'ın aşk ilişkisidir ama olay örgüsü bunun üzerine kurulu değildir. Yazar, bilahare evlenecek olan bu ikili arasındaki ilişkiyi ve ileride başka hadiseleri bahane bilerek zihnindekilerin çoğu zaman bir bütün oluşturmayan öğelerini anlatacaktır ve bu zihin müstakbel bir sanatçıya aittir. Kayıp Zamanın İzinde Hüsranların romanıdır. Karşılanmamış beklentilerin, hatta girilmemiş beklentilerin romanıdır. Bireyin kafasında kurduğu, büyüttüğü ve beklentiye dönüştürdüğü dünyanın gerçek hayat karşısında tutunamamasının romanıdır. Hüsranlar çağına ait bizler de biliyoruz ki, öyle olduğu düşünülen, öyle olduğu umut edilen şeyler hiçbir zaman öyle çıkmaz. Yazarın anlattığı dünya, kafasındaki dünyaya kıyasla hem daha yavan hem de daha acımasızdır. Proust aslında herkesin bu sıradan deneyimlerini yabancılaştırarak anlatır. Tam da bununla bağlantılı olarak anlatıcımız kendi iç dünyasının büyüsüne kapıldığından sanatçı olmaya ilerleyecek, yaratılan dünyaya tamah etmeyip kendi dünyasını yaratacaktır. Dünyanın tatminsizliğine onun verdiği yanıt sanatçı haline gelmek olacaktır. Tıpkı Joyce'un Sanatçının Portresi romanında olduğu gibi. Kayıp Zamanın İzinde çaresizliğin ya da acizliğin romanıdır. İnsan değiştiremediği oranda ne kadar çabuk alışırsa o kadar az acı çekiyor. Ama alıştığına ne kadar alışıp tutunursa acısı da o kadar kronikleşiyor, katmerleniyor. Alışmak, unutmak demek. Unutamadan alışamıyoruz. Marcel de unutmaz. Unutmamakla mağluldür aslında. Hatıralarının başlangıcına o maddenli bir milat belirlese de unutmayı, geçmişten kurtulmayı hiçbir zaman başaramamış bir karakter olarak sivrilir. Proust'un romanının başlığının tarihinden bahsettik. Hatırlama ya da hatıralar, mazinin ağırlığı, şimdideki yeri. Bunlar gün gibi aşikardır. Peki Proust bu romanda hatırlamaya mı çalışır, unutmaya mı? Veya hatırladıklarını mı anlatır, hatırlamak istemediklerini mi? Hatırladıklarını mı yazar acı çekerek, yoksa hatırladıklarını unutmak için yeni anılar oluşturarak hatırladıklarını arka plana itmeye ve dolayısıyla kısmen unutmaya mı çalışır? Bana ikincisi daha yakın gibi geliyor. Yazar bize zaten geçmişi silemeyecek kadar takıntılı kişiliği ve kişilikleri sunar. Geçmişi hatırlama çabasında değildir onlar. Zira romanın o harikulade satırlarından biriyle geçmişi hatırlama gayretimiz nafile, zihnimizin bütün çabaları boşunadır. Geçmiş, zihnin hakimiyet alanının, kavrayış gücünün dışında bir yerde. Hiç ihtimal vermediğimiz bir nesnenin, bu nesnenin bize yaşatacağı duygunun içinde gizlidir. Bu nesneye ölmeden önce rastlayıp rastlamamamız ise tesadüfe bağlıdır. Fakat bu romanın anlatıcısı ve kimi karakterleri özelinde zaten nafiledir. Zira geçmiş zaten oradadır ya da buradadır. Anlatıcı yeni geçmişler yaratmaya çalışarak her hatırlama ediminde biraz daha değiştirdiği geçmişi unutmaya çalışır. Daha doğrusu unutmaya çalışmakta başarısız olur. Dolayısıyla roman öncelikle bir çocuğun zihninde akıp giden düşünceleri bize sunar. Peki bu vesileyle başka neler görürüz? Şöyle ki o düşünceler bize 20. yüzyıl dönemecindeki Fransız toplumunu, daha özelde üst sınıflarını anlatır. Soyluluğu kalmamış soyluları ve burjuvaları. Ve bu tasvir bize her şey bir tarafa o toplumun çok katı şekilde kaslara ayrıldığını gösterir. Sınıfsal ayrımlar toplumun üst kademelerinde çok katı bir ayrışmaya ve kemikleşmeye yol açmış. Bireyler buna göre değerlendiriliyor. Başka bir deyişle ondan 100 yıl önce dünyaya eşitlik ve kardeşlik şiarını ihraç etmiş olan Fransız toplumu tam da o devrimin, Büyük Fransız Devrimi'nin siyasi ideallerinin yenilgisinden ötürü bu ilkeleri toplumda egemen kılamamış ve eski rejimin artıkları yeni toplumun efendileriyle birlikte çağ dışı bir hayat anlayışını egemen kılmış ve sürdürmektedir. Fakat biz daha fazla ilerlemeden yine ana ilkemize bağlı kalıp romanın açılış cümlesine ya da paragraflarına odaklanalım. Yazar bizi nasıl bir dünyayla tanıştırmak istiyor? Romanın girişi geri kalanı hakkında bize ne tür ipuçları sunuyor? Ona bakalım. Romanın ilk cümlesi yazarın ileride tekrar döneceği uyku ve ölüm ya da hayat ilişkisi etrafında döner. Proust, Germant tarafında insan derin bir uykudan uyandıktan sonra nasıl yeniden kendisi olabiliyor, kendine geri dönebiliyor diye sorar ve sonra bakmışız bir roman yazmış. Aynı şekilde burada da derin bir uykudan henüz uyanmış bir insanın ruh halini irdeler. İlk baştaki o uyku mahmuru, sersemlemiş hal modern dünyada büyüyüp küreselleştikçe giderek karmaşıklaşan ve anlaşılmaz hale gelen bu dünyada yolunu bulamayan insanın genel halini yansıtır. Dünya büyüyüp anlaşılmaz hale geldikçe o kocaman dünyada küçücük bir parça olan bireyin acizliği ve belirsizliği daha belirgin hale gelmiştir. 20. yüzyıla geçiş bir kimlik bunalımı çağının başlangıcıdır. Başka hiçbir dönemde olmadığı kadar insanların ben kimim sorusunu sordukları ve sorabildikleri, bir o kadar önemlisi bu soruya cevap bulamadıkları çağın başlangıcıdır. Marcel de uyandığında kim olduğunu bilmez. Benim kendi yatağımda bile der, zihnimi tamamen gevşeten derin bir uykuya dalmam, zihnimi yattığım mekanın düzleminden koparmaya yeterdi. Gecenin ortasında uyandığım zaman nerede olduğumu hatırlamadığım için ilk anda kim olduğumu daha bilmezdim. Modern insanın hem zamanla hem de mekanla sorunu vardır. İnsan Marcel'e göre yersiz yurtsuz olduğunda, ayakları tam olarak bir yere basmadığında kendini bilemez ve kimliğini bulamaz. Nitekim hatıraların hepsi de mekana içkindir. Uykudan sonraki mahmurluk anı bir yeniden doğuşu anlatır. Zira insan bir anlığına bulunduğu mekanı ayırt edemez hale gelir ve bu mekandan münezzeh olma hali yaşamla ölüm arasındaki arafta bulunmaktır. Bu yüzden der, hatıra denen şey henüz bulunduğum yerin hatırası değilse de daha önce yaşadığım ve şimdi de içinde bulunabileceğim yerlerden birkaçının hatırası kendi başıma içinden çıkamayacağım bu boşluktan beni çekip almak üzere gökyüzünden uzatılmış bir yardım eli gibi bana geri dönerdi. Dolayısıyla Marcel için mekan elzemdir. Zira deneyimler mekana içkindir. George Poole başta olmak üzere birçok yazar Proust'taki bu özgül zaman-mekan ilişkisine, zamanın mekansallaştırılmasına dikkat çekmiştir. Gerçekten de farklı zamansal hadiseler ancak mekanda somutlaştırılarak anlam kazanır ve bu mekanların ayrılmaz bir ayağı da Madeleine ve kek örneğinden bildiğimiz üzere nesneler ve daha somutta yiyeceklerdir. İlk cümleye geri dönersek, bir gece yarısı uyandığında kendini nerede olduğundan habersiz bulmak, ağır bir uykuda ölüme yakın deneyimi yaşayıp geri geldikten sonra zaman mekan bilincini bir an kaybetmek, dış dünya bilgisini yitirmek ve sonra gayri ihtiyari hatırlamak. İstesen de istemesen de hatırlamak. İnsan derin bir uykudan uyandıktan sonra nasıl yeniden kendisi olabiliyor? Kendine geri dönebiliyor. Bu tasvirde Marcel'in hayatının özeti var. Bedenin yerleşik olduğu zaman ve mekandan bilinç aracılığıyla uzaklaşmak, bu yolla veya bu sebeple yaşadığı anın belirsizliğinde kaybolmak, başka bir dünyaya ait olduğunu hissetmek ama bunu hissetse de onun parçası da olamamak. Bir o kadar önemlisi ilk cildin son cümlesindeki aforizmalı cisimleştiği üzere İnsan hayatı ve duygular mekanda cisimleşmiştir, ondan ayrı düşünülemez. Her hatıra mekanıyla birlikte geri gelir ve her mekan belli bir hatırayı getirir, cisimleştirir. İnsan çevresini anlayamadıkça içine döner. Marcel'de sebep-sonuç ilişkisinin birbirine karıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan zaten kendi içinde yaşayan bir varlık mıdır yoksa maddi koşullar mı onu iyiden iyiye bu hale getirmiştir? Muhtemelen ilkini söylemek daha doğru olur. Ama her halükarda romanı dönemselleştirdiğimizde bu eğilimin modernist romanı nitelendirdiği aşikardır. İnsan kendi içine döndükçe öznellik lensini daha da kuşanır. Bu konu biraz daha açılmaya değer. Woolf da bireyin atomlarına ayrıldığını görmüş ve bunu ortaya çıkan yeni toplumsal düzenle ilişkilendirmiştik. Burada ise kuşkusuz insanı yaşadığı toplumsal koşullardan yalıtamayacak olsak da birey kendi doğallığında böyle bir varlık olarak tasavvur ediliyor gibi görünür. Woolf, örneğin meselenin dünya savaşıyla bağını kurarak insanın bu hale geldiğini gösterir. Çaresizliğini ve açmazlarını ortaya serer. Proust ise belki de insan en baştan böyleydi ve insanı bütünlük, hele hele tutarlılık arz eden bir varlık olarak tasavvur etmek yanlıştı diye bir önermeye yaslanır. Belki de insanların ilişki kurmasını, kurabileceğini düşünmek sorunludur diye bakar meseleye. Proust'ta insan doğası gereği bölünmüş, tutarsız, parça parçadır. Diğer insanlarla ilişkilerinde bölünmüşlüğü bir tarafa, kendi içinde bütünlük oluşturamayan bir varlıktır. İnsanın farklı parçaları birbiriyle iletişim kuramazken, bir araya geldiklerinde ortaya bir müzik değil, kakofoni çıkarken, insan nasıl olur da diğer insanlarla bir araya geldiğinde ortaya bir senfoni çıkabilir? Bu nedenden ötürü Proust bize toplumsal panoramanın belli bir kısmını gösterirken esas odak noktasında senfoninin başlangıcı olabilecek, olması gereken birey ve onun parçalanmışlığı, dağınık tutkuları, istekleri, hayalleri, dürtüleri ve tabii ki hayal kırıklıkları vardır. Gerçekten de Marsel'in geçmişiyle bugünün ilişkisini düşündüğümüzde bir kopukluk, parçalanmışlık göze çarpar. Bir hayatı olmadığı söylenemez. Aksine birçok insanı özendirecek kadar şey yaşar ama hayatındaki her parça kopuk kopuktur. Bütün hayatı bir belirsizlik ve kopukluk üzerine kuruludur. O, modern çağın atomlarına ayrılmış, yerini yurdunu bulamayan, şimdiden kaçarak maziye sığınan ama maziyi de kendine ait hissetmeyen insanıdır. Bununla bağlantılı olarak geçmişin yüceltilmesi devreye girer ve burada da annesinin ve büyük annesinin kendi tikel önemlerinin ötesinde bir yer işgal etmeye başladıklarını görürüz. Onların hacmi büyürken diğer insanlar önemsizleşir, hatta silikleşir. Hayatındaki piyonlara ya da alegorilere dönüşür. Onların bireysel önemleriyle değil, kendi kafasında kurup akabinde onlara atfettiği özelliklerle ilgilenir. Gerçekliğin insanlarda olduğunu düşünmez. Onlarla ilişkilerinde tatmin olamaz. Modern çağın insanının mutsuzluğu ve tatminsizliğidir bu. Kendi geçmişinden ya da Fransa'nın geçmişinden çoğu zaman hayali mi gerçek mi bilemediğimiz, zira hafıza güvenilmezdir, tarih de öyle, öğeleri katıştırarak şimdiyi anlamlı hale getirmeye çalışır ama nafile. Kıskançlık meselesinin de böyle patolojik bir ilişki tarzından kaynaklandığını geçerken söyleyelim. Kıskançlığının nesnesi sevdiği değildir. Bütün bunlardan kaçış için ya da bütün bunları anlamlandırabilmek için sanata sığınacaktır. Ama her halükarda Marcel'de bu modern hastalığın sanatsal bir yere kanalize olması ve hüviyete bürünmesi bir şey değiştirmez. Onda kendimizi ya da olamadığımız kendimizi buluruz. Geçmişten bahsettiğimize göre zaman meselesini ele almak gerekiyor. Proust için zaman süreklilik arz eden, birbiriyle bağlantılı bir bütün değil, somut bir bağın görünmediği yerde bile iç içe geçip birbirine karışan bir yığındır. Zaman her seferinde bilincine varılamayacak denli karmaşık bir öğedir. Ve Proust'un zamanı ileriye değil geriye sarar, geçmişe yönelir. Mazi onun da kalbinde bir yaradır ve bu yara hatırlana hatırlana 3000 küsur sayfaya yayılacaktır. Gerçekten de roman hatırlama ve maziye dönüş üzerine kuruludur. Svetlana Boyle, Nostaljinin Geleceği kitabında şöyle der. Nostalji, nostos yani eve dönüş ve algia, özlem. Dolayısıyla nostalgia, artık var olmayan veya hiç var olmamış bir eve duyulan özlemdir. Nostalji bir yitirme ve yer değiştirme duygusudur. Ama aynı zamanda insanın kendi fantezisiyle arasındaki aşk ilişkisidir. İşte Proust'un çocukluğa dönüşü bu açıdan tam bir nostaljidir. Zira yine Boyle'a göre insan yalnızca geçmişe nostalji duymaz. Nostalji geriye dönük olabileceği gibi ileriye dönük de olabilir. Bugünün ihtiyaçlarınca belirlenen geçmişe dair fanteziler geleceğin gerçeklikleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Geleceği düşünmek nostaljik hikayelerimizin sorumluluğunu almamızı sağlar. Marcel geleceğini inşa edebilmek için geçmişe sarılma ihtiyacı hisseder ve onunki kelimenin iki anlamıyla da eve dönüştür. Onun geçmişi aynı zamanda çocukluğunun evi yuvasıdır. Proust, bireyin hayatında çocukluğu öne çıkararak bir kez daha edebiyatın sezgisel olarak bilimin önünden gidebildiğini gösterir. Bugün çocukluğa inmek çoktan klişe hale gelmiştir. Ama yetişkinin hayatında çocukluğun belirleyici etkisi ve sürekliliğini göstermek Proust'un öncü meziyetleri arasındadır. Proust'un anlatıcısı hatırlar. Bir zamanlar hatırlamadığını iddia etse de baya baya hatırlar. Peki hatırlama edimi daha özelde nasıl olur? Nedir? Proust'un romanından bahsediyorsak hatırlamak acı çekmektir. Hatırlamak hüznü hatırlamaktır. Hayat birkaç mutlu anın arasına serpiştirilmiş bir dolu mutsuzluktan, başarısızlıktan ve hayal kırıklığından oluşur ve hatıralarda da genellikle bunlar hatırlanır. Veya hayat böyle değildir de belki de hafıza bunu yapar, bilemeyiz. Her halükarda hatıralar hüzünlüdür ve hüzünler mekana içkindir. Her keder belirli mekanlarda cisimleşir. Proust'un öğrettiği budur. Daima üzgün tırmandığım bu iğrenç merdivenden yayılan vernik kokusu, her gece yaşadığım bu belirli türdeki kederi bir şekilde emmiş, sabitleştirmişti. Ve belki de bu kederin duyarlılığın üzerindeki etkisini daha da acımasızlaştırıyordu. Çünkü zihnim kokuya bürünmüş haldeki kederime karşı çaresiz kalıyordu. Gel gelelim, mekanlar haliyle nesnelerle doludur ve hatıraların taşıyıcısı aynı zamanda nesnelerdir. Gerçekten de 7 cildin en can alıcı sahnesi ve Swanların tarafının nirengi noktası anlatıcının çocukluğundan bir sahneyi hatırlamasıdır. bir kış günü eve döndüğünde küçük Madlen denilen bir tarak midyesinin oluklu çenetleri arasında biçimlendirilmiş gibi görünen o kısa tombul keklerden birini çayına daldırmasıyla Komre'de geniş ailesiyle geçirdiği çocukluk yılları zihninde canlanır. Şöyle yazar Proust: "İçinde kek kırıntıları bulunan çay damağıma değdiği anda irkilerek içimde olup biten olağanüstü şeye dikkat kesildim. Sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım, soyutlanmış, harikulade bir haz benliğimi sarmıştı. Bir anda hayatın dertlerini önemsiz, felaketlerini zararsız, kısalığını boş kılmış, aşkla aynı yöntemi izleyerek benliğimi değerli bir özle doldurmuştu. Daha doğrusu bu öz benliğimde değildi, benliğimin ta kendisiydi. Kendimi vasat, sıradan ve ölümlü hissetmiyordum artık. Bu yoğun mutluluk nereden gelmiş olabilirdi bana? Çayın ve kekin tadıyla bir bağlantısı olduğunu ama onu kat kat aştığını, farklı bir niteliği olması gerektiğini seziyordum. Nereden geliyordu? Anlamı neydi? Nerede yakalanabilirdi? İkinci bir yudum alıyorum, ilk yudumdan fazlasını bulamıyorum. Üçüncü yudumda ikincide bulduğum kadarı da yok. İçmeye son vermem gerek. İksirin etkisi azalıyor sanki. Aradığım gerçeğin onda değil, bende olduğu belli. İksir onu benim içimde uyandırdı ama onu tanımıyor. Yapabileceği tek şey benim yorumlayamadığım bu tanıklığı giderek azalan bir şiddetle tekrarlayıp durmak. Daha sonra kesin bir açıklama elde etmek üzere en azından bu tanıklığı tekrar bozulmamış haliyle emrimde bulmak istiyorum. Fincanı elimden bırakıp dikkatimi zihnime çeviriyorum. Gerçeği bulmak ona düşüyor. Ama nasıl? Zihnin kendi kendini aştığı, hem araştırıcı hem de arayacağı karanlık diyarın tamamı olduğu ve bilgi dağarcığının hiçbir işine yaramayacağı durumlarda hep hissedilen o muazzam belirsizlik. Mesele yalnız aramak da değil, yaratmak. Henüz var olmayan ve sadece kendisinin gerçekleştirebileceği, sonra da ışığıyla aydınlatabileceği bir şeyle karşı karşıya zihnim. Mesele, hatırlanan olayın mutlu ya da mutsuz bir hadise olması değildir. Olayın hatıraya dönüştüğünde melankolik bir niteliğe bürünmesidir. Veya başka bir açıdan bakıldığında melankolinin bir aracı olarak hatıraların, nostaljinin kullanışlılığıdır. Mahpus'taki sözlerle, benim gözümde nesnelere değer kazandıran izlenimler der, başkalarının yaşamadığı veya önemsiz diye hiç düşünmeden bir kenara attığı duygular oldukları ve dolayısıyla bu izlenimleri ifade edebilsem bile ya anlaşılmayacakları ya da küçümsenecekleri için onları kullanmam imkansızdı. Proust'un bize gösterdiği hafızanın son derece şiddet dolu bir şey olduğudur. Hafıza masum bir saklayıcı değil, şiddete meyilli bir faildir. Zira Nietzsche'nin sözleriyle insan varoluşu kendi inkarı ve yıkımından, kendi iç çelişkilerinden beslenen kesintisiz bir geçmişliktir. Hafıza insanın yaptıklarını bir dondurucuda olduğu gibi saklamaz sadece. Bunun ötesine geçerek sahibine işkence eder. Hafızanın geriye dönüşlü niteliği zamansal ve mekansal bir yarılmaya işaret eder ve bu uçurum onun faaliyetlerini yürüteceği saha olur. Zaman ve mekandaki farklılık ona alan açar. Proust tam da bunu söyler. Sıvanın aşkı hala başlangıçtaki yapısını koruyordu ve bu yapıya damgasını vuran şey de Odette'in günlerini nasıl geçirdiğini bilmemesi ve Sıvan'ın zihinsel tembelliği yüzünden bilgi yerine hayal gücünü koymaması olmuştu. Önceleri Odette'in bütün hayatını değil, sadece belirli anlarını, bir olaydan, belki yanlış yorumladığı bir olaydan yola çıkarak Odette'in kendisini aldatmış olabileceğini düşündüğü anları kıskanıyordu. Kıskançlığı tıpkı önce bir kolunu, sonra ikincisini, ardından da üçüncüsünü uzatan bir ahtapot gibi önce akşamüstü beşe, sonra bir başka saate, sonra da bir üçüncüsüne sıkı sıkıya yapıştı. Ama Sıvan kendine dert icat etmeyi bilmiyordu. Üzüntüleri kendisine dışarıdan gelmiş olan bir acının hatırasından, devamından ibaretti. Hafızası onun yerine davranıp hatırlayarak acılarını, ıstıraplarını üretir. Unutulan yahut unutulmak istenen hatıralar en beklenmedik yerlerde karşımıza dikilir. Bize kendi gündemini dayatır. Bu açıdan yaşadığımız şey bir kez hatıraya dönüştükten sonra kontrolümüzden çıkar ve kendine ait bir hayat kazanır. Hafıza bizim iradi müdahalemizden çoğu zaman bağımsız şekilde istediği parçaları seçer ve bize yeniden yaşatır. Hafıza bize ait değildir. Hafızaya ait olan bizizdir. O tıpkı bir işkenceci gibi bizi yönlendirir, acıya götürür. Hafızanın seçme şansının olmaması özgürlüğe ve dolayısıyla hayatımız üzerinde egemenliğe sahip olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla Freud, yansız olmayan bir hafızadan bahsettiği yerde bizim gelenek dediğimiz geçmişten daha çok eksik ve bulanık anlar kalmış ise bu sanatçı için özel bir çekiciliğe sahiptir. Çünkü bu durumda anıların boşluklarını kendi hayal dünyasıyla doldurma ve tekrar üretmek istediği dönemi kendi niyetine göre oluşturma bağımsızlığına sahiptir artık dese de bu eksik niteliğe ihtiyacı pek de yoktur sanatçının. Zira her hatıra doğası gereği eksiktir ve tamamlanmaya, değiştirilmeye tabidir. Yansız olmayan hafıza böyle iş görür. Nietzsche Unutmanın önemi üzerine harikulade bir değerlendirmede şunları yazar. En uç örneği düşünün. Unutma gücüne sahip olmayan, her yerde olmaya mahkum edilmiş bir insan düşünün. Böyle bir insan artık kendi varlığına inanmayacaktır. Artık kendisine inanmayacaktır. Her şeyin çalkantılı parçacıklar halinde dağıldığını görecek ve bu varoluş akışında kendisini kaybedecektir. Heraklitos'un gerçek öğrencisi gibi sonunda bir parmağını kaldırmaya bile cesaret edemeyecektir. Her eylem unutmayı gerektirir. Tıpkı tüm organik şeylerin var olmak için sadece ışığa değil, karanlığa da ihtiyaç duyması gibi. Her eylem unutmayı gerektiriyorsa, unutamamak eylemsizliğin nedenlerinden biridir. Unutamayan birey yeni hatıralara yer açamaz ve bu da ıstıraba dönüşür. Proust bu çelişkiyi şöyle ifade eder. Onu düşünmeme kararı almak, yine daha onu düşünmek, yine daha ıstırabını çekmeyi sürdürmek demekti. Proust'un burada nesnesi elbette odur. Aşık olunan kişidir. Ama düşünmeyi bırakamamak daha kronik bir modern çağ hastalığıdır. Kabullenmemek var kökeninde. Kabullenememek geliyor aklıma Proust dendiğinde. Kabullenememek, kabul etmemekten farklı olarak yapılan yanlışın belli oranda farkında olunduğunu gösterir ve dolayısıyla eylemin öz bilinçli yanını öne çıkarır. Proust ya da karakterleri yanlışlığını bildikleri ama müptelası oldukları işlere sarılırlar. Mesela Sıvan'ın aşkı. Bir kadercilik vardır bu yaşamda. O şeyden kaçıp kurtulmak mümkün değildir. Bilakis yanlışlığı göze çarptıkça daha da çekici olur ve sahiplenilir, kabullenilir. Diğer yandan kaderini elinde tuttuğun, bir dış ya da aşkın gücün yönlendirmediği de ayan beyan ortadadır. Söz gelimi Marcel, annesinden aldığı iyi geceler öpücüğünü babasının da annesinin de onaylamadığını, bu huydan kurtulmasını istediklerini bilir. Ama istemez, kabullenmez. Hayatının sonraki seyri de bu örüntüyü takip edecektir. Dolayısıyla romanın ilk bölümüne uvertür başlığını vermesi de manidardır. Eseriyle genel olarak müzik arasında bağ kuran Proust, tıpkı bir senfoninin girişi gibi uvertüründe eserin akabinde çalınacak notaların bir ön temsilini sunar. Fakat unutamamak bahsini ve daha özelde unutmak eylem ikiliğini Nietzsche özelinde biraz daha açmamız gerekiyor. Eylemsizlik, klasik okumalarının başından beri ana izleklerimizden bir tanesi. Hamlet'te başladığımız yolda çeşitli kereler, çeşitli biçimlerde karşımıza çıktı. Hamlet bahsinde de belirtildiği üzere eylemsizlik son kertede modern bir durumdur ya da hastalıktır. Modern çağın ne zaman başladığı da muğlak olduğuna göre biz daha somut konuşalım. Proust'un romanının da dönemecinde yer aldığı emperyalizm çağının hastalığıdır bu. Bunun öncesinde kronik bir eylemsizlik hastalığından bahsetmek zorlama olur. Oysa bu çağla birlikte gerek bireysel hayatlarını, gerek toplumsal hayatlarını değiştirmekten aciz, değiştirmeye mecali ya da isteği olmayan bireylerle karşılaşırız ve baş karakterlerimizin kahraman statüsündeyken tenzili rütbe yemelerinin nedeni de budur. Proust'ta bu eylemsizliğin hafızayla, hatırlamayla bağını kurabiliriz. Nietzsche'ye göre hayvan sürülerinin durgun doğa durumuna karşıt olarak insan toplumunun huzursuzluğunun nedeni insanın geçmişini unutmayı becerememesidir. Şöyle yazar Nietzsche. İnsan unutmayı bir türlü beceremeyip hep geçmişe bağlı kalma eğiliminde olduğu için şaşar durur kendine. Ne kadar uzağa ve ne kadar hızlı koşarsa koşsun, zinciri de onunla birlikte koşar. İnsan hatırlıyorum der ve ha deyince unutan ve her anın yok oluşunu, gecenin ve sisin karanlığa gömülüp sonsuza dek ortadan kayboluşunu izleyen hayvanları kıskanır. Dolayısıyla yaşamı tarihsel olmayan bir tarzda deneyimleme yeteneğini deneyimlerin en önemlisi ve en özgünü olarak doğrunun, sağlığın, izzetin ve gerçekten insani olan her şeyin üzerinde yükselebileceği temel olarak düşünmemiz gerekir. Nietzsche'nin burada tarih bilinciyle bağlantılı olarak söylediklerini başka bir tartışmanın konusu olarak görüp unutmanın eylemle ilişkisine odaklandığımızda Proust'un karakterleriyle karşılaşırız. Paul Deman, gerçek insanlık anları her türlü evveliyatın mutlak unutmanın gücüyle yok edilerek ortadan kalktığı anlardır. Nietzsche'nin amansız unutuşu, kendisini geçmişteki tüm deneyimden azade kılan bir eylemin içine atılmasına yol açan körlük, sahici modernlik ruhunu çok iyi yakalar der. Bu açıdan Proust'un karakterleri ve daha özelde anlatıcısı unutamadığı oranda, geçmişte yaşadığı oranda eylemsizlikle mağluldür. Kendi varlığında patinaj yapar durur ve tekrara kayması bundandır. Son olarak Proust'un romanından yaptığım bütün alıntıların Rosa Hackman'in harikulade çevirisinden olduğunu sanırım söylememe bile gerek yok. İkinci kayıtta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.